Ayrım 23.
Antropologlar birbirleriyle hiç savaşmayan ve çekingenliği yücelten kavimler keşfetmiştir. Ama bunlar uygun modeller değildir. Çünkü bu insanlar şiddet korkusunu saplantı haline getirmişlerdir. Hiç durmadan savaşan fakat saldırganlıklarını uyuşturucularla ve başka uyarıcılarla ayakta tutmak zorunda kalan kavimler de keşfedilmiştir. Yamyamlar bile kendi yırtıcılıklarından korkmuş, kendilerini yatıştırmak için insan olmaktan çıkıp kaplanlaştıkları duygusundan kendilerini kurtarmak için kurbanlarının kanını içmek gibi paradoksal bir yöntem benimsemişlerdir. İnsanın kendini gazaba getirmesi bir zamanlar neredeyse bir sanattı. Öfke baldan tatlıdır demişti Homeros. Tanrıların öfkesi birer kahramanlık eylemi olarak hayranlık görürdü. Son birkaç yüzyıldır öfke itibarını kaybetti. Azalmakta olduğundan değil, insanlar öfkelerinden utanmaya başladıkları için. Buna rağmen Avusturya'da yapılan ve türünün tek örneği olan bir araştırma, öfkenin şefkatten 5 kat daha sık hissedilen bir duygu olduğunu gösteriyor. Kısacası düşmanlarla başa çıkma sanatında pek az ilerleme kaydedilebilmiştir. Bugün düşman bir kez saplandıktan sonra düşmanın ahlak düşkünlüğünü gösteren yığınla kanıt propaganda aracılığıyla ortaya sürülmekte, insanların fikirlerinin doğrulanmasından zevk aldıkları varsayımı uyarınca husumet körüklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş dönemindeki Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Sovyet Rusya'ya ilişkin bütün yeni bilgileri elekten geçirir, düşmanın kendi gözündeki amansızlığı ve namussuzluğuna gölge düşürenleri sistematik olarak göz ardı ederdi. Düşmanları birbirlerinin bakış açısına gözlerini kapamaya teşvik eden son derece yerleşmiş bir gelenek vardır. Bu gelenek var oldukça savaşların sonsuza kadar sürmemesi için hiçbir neden yoktur. Tıpkı uluslar gibi kişilerin de onları kendilerine düşmanlar aramaya iten zihinsel yapılarının tutsağı olmaları buna daha çok katkıda bulunmuştur. Bir takım insanların sizi küçük gördüğünü veya size zarar vermek istediğini düşünüyorsanız, bu insanlara karşı yalnız korku değil, zapt edilmez bir hiddet duyuyorsanız, onları görmek bile içinizde nefret ve tiksinti uyandırmaya yetiyorsa, onlarla aranızda mutlak bir uyuşmazlık bulunduğundan şüphe etmiyorsanız, belki de köklerinizin ta derinliklerindeki uçları eski İran'a kadar uzanıyordur. Ve kendiniz farkında olmasanız da M.Ö. 10. yüzyılda yaşamış olan Zerdüşt peygamberin müridisinizdir. Bugün sadece Zerdüşt inancından müneccim kralların, Maguslar, bebek İsa'yı ziyaret etmiş olmaları nedeniyle hatırlanıyor olsa da, Zerdüşt'ün düşmanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin öğütleri özellikle Batı'da hala büyük ölçüde dikkate alınmaktadır. Aslında tek bir gerçek tanrı bulunduğu, geriye kalan tanrıların kötü ruhlu, nefret dolu iblisler olduğu düşüncesi Zerdüşt tarafından ortaya atılmadan önce düşmanlar bugünkünden çok farklı bir anlam taşıyordu. Olan biten her şeyin çok sayıda tanrının ve ata ruhunun kaprislerine ve insanların onların gözüne girme konusundaki becerisine bağlandığı o günlerde size zarar verenlerden nefret etmeniz için bir neden yoktu. Çünkü onlarla başa çıkmanın daha pratik yolları vardı. Büyü yapmak, kurban adamak ve dua etmek gibi. En eski tanrıların gönüllerine göre ister size kol kanat germe, ister kötülük yapma gücüne sahip olduklarına inanılırdı. Bunlardan hangisini seçecekleri büyük ölçüde sizin onlara nasıl davrandığınıza bağlıydı. Zerdüşt bu görüşün yerine hayatın ebedi bir savaş olduğu, dünyadaki her insanın şeytan tarafından yönetilen düşmanlarla çevrili olduğu inancını getirdi. Baş düşman olan şeytan ne yaptığınıza bakmaksızın sizden nefret ederdi. Sadece insan olduğunuz için. Zerdüşt kehanetleri nedeniyle üzerine çektiği bütün muhalefetin suçunu şeytanın sırtına yükledi. Bu muhalefet ancak şeytanın işi olabilir diye düşündü. Şeytan onu anlamayı reddediyordu. Onun hakkında yalanlar söylüyordu. Şeytan yalanın ta kendisiydi. Her derde deva günah keçisi işte böyle doğmuştur. Ve hiçbir şey insan zekasını günah keçileri aramak kadar dumura uğratmamıştır. Düşmanlarınızın içinde gizlenen şeytanı keşfetmeyi ve böylece onlardan nefret etmeyi öğrendikten sonra onları harekete geçiren nedenleri ve içinde bulundukları güçlükleri anlamaya çalışmanız için bir sebep kalmıyordu. Büyük dinlerin birkaçı birden canımızı sıkan insanların ardında gizlenmekte olan şeytanla savaşmayı bir vazife addetmiştir. Kardinal Newman şöyle yazmıştı. Sevmeyi öğrenmek için önce nefret etmeyi öğrenmek zorundayız. Zerdüşt nefretinizi doğru hedefe yöneltmenin yolunu açıklamış, başınıza sarılan her türlü bela için kimi suçlamanız gerektiğini göstermişti. Bunun ötesinde insanların barış ve yardımseverlik içinde yaşamaları gerektiğine inanan cömert içgüdülere sahip bir peygamberdi. Ama kendi fikirlerini reddedenleri anlayamamıştı. Zerdüşt fikir ayrılığını anlayamamıştı. Bugün Zerdüşt'ün doktrininin ne ölçüde kendi ürünü olduğu bilim adamlarınca tartışılıyor. Zerdüşt dini resmi olarak neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Günümüzde Zerdüşt'e hürmet etmeyi sürdüren bir tek Parsiler kalmıştır. Ancak ağırlıklı olarak Bombay'da yerleşmiş olan ve sayıları 60 bini geçmeyen bu topluluk Zerdüşt inancının son derece farklılaşmış bir uyarlamasına sahip çıkmış, eğitime düşkünlükleri ve çalışkanlıkları sayesinde zenginleşmiş, Hint endüstrisinin önderleri haline gelerek Zerdüşt'ün düşmanlara ilişkin takıntısını büyük ölçüde terk etmiştir. Parsilerin ilk ortaya çıktığı yer olan İran'ın İslamlaşması sürecinde safiyete ve inceliğe adanmış bir uygarlık kurmaya girişen eğitimli İranlılar, büyük ihtimalle Zerdüşt'ün basit öğretilerini en kapsamlı şekilde dönüştürenler olmuştur. Sufiler, şeytanı şiirin mucidi olarak görmüşlerdir. Sufi şairler, görüntülerin her zaman aldatıcı olduğu düşüncesiyle teselli bulmuş, anlamın belirsizliğini kendilerini zulmedenlerden korumak için bir araç olarak kullanmışlardır. Mekke'de hac ziyaretinin bir parçası olarak gerçekleştirilen şeytan taşlama ayini, Kur'an-ı Kerim'in düşmanlara nasıl davranılacağı konusunda söylediklerinin sadece bir cephesini temsil eder. Zerdüşt, dünyanın belirli bir bölümünde değil, belirli bir ruh hali içinde yaşamaktadır. O, her şeyden çok belirsizlikten nefret edenlerin şüphenin çemberinden geçtikleri ve bunu dayanılmaz buldukları için şüpheyi ortadan kaldırmak isteyenlerin peygamberidir. Düşmanlarıyla birer insan olarak ilgilenmeyenlerin, bu düşmanların karşı tarafa tam anlamıyla bağlı ya da göründükleri kadar kin dolu olmayabilecekleri ihtimaline aldırış etmeyenlerin esin kaynağıdır. Zerdüşt'ün dünyayı dostlar ve düşmanlar diye ikiye ayırması, özel hayatlarında gayet sevgi dolu olan insanların yüzlerini bile görmedikleri kişileri kazığa göndermelerine, onlara kutsal savaşlar açmalarına neden olmuştur. Düşmanlarını tanımaya gönülsüzlükleri yüzünden hiçbir açıklamaya kulak vermeden onlara dehşet salıp onları cezalandırmışlardır. Düşmanlıkların tarihinden yükselen en kuvvetli ses düşmanlar arasındaki sessizliktir. Sessizlikler kırılabilir. Kırılganlıkların karşılıklı olarak göz ardı edilmesi, düşmanlar arasında öfke ve nefret dışında bir duygu alışverişinin gerçekleşmesini önlemiştir. İnsanlar dürtülerine boyun eğerek aşık olur gibi nefrete kapılmaya devam etmiş veya düşmanlıkları dünya halinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görüp sineye çekmişlerdir. Oysa düşman yaratma endüstrisi insanın kurduğu en eski ve en verimli endüstrilerden biridir. Ham madde olarak onur kırıklığı ve öfkeden fazlası gerekmez. Bunları aşama aşama katılaşmaya bıraktığınızda nefretlerinin kölesi olmuş düşman üreticileri elde edersiniz. Düşmanlarını kendileri seçmezlerse bunu onların yerine başkaları yapar. Hitler demişti ki, her gerçek milli liderin başarısı başka şeylerin yanı sıra halkın dikkatini bölmemeyi, bu dikkati tek bir düşman üzerinde yoğunlaştırmayı bilmekten geçer. Böyle bir düşünce biçiminin sonsuza kadar var olması için bir neden yoktur. 1990'da Doğu Alman Cumhuriyeti yıkıldığında istihbarat örgütünün nüfusun üçte birinden fazlasını 6 milyon kişiyi fişlemiş olduğu ortaya çıkmıştı. Yakın arkadaşlar, hatta akrabalar bile birbirlerini düşman diye ele vermekteydi. Bu ancak paranoid bir rejimde ortaya çıkabilecek bir sapkınlık gibi görünebilir. Ne var ki kimin kime karşı gizli savaşlar yürüttüğüne ilişkin istatistikler toplamaya kalkışsalar başka ülkeler de hiç ummadıkları sonuçlarla karşılaşabilirler. Peki çözüm nedir? Bu konuya girmeden önce düşmanlarla başa çıkmanın diğer iki eski yöntemi üzerinde durmam gerekiyor. Onlardan kaçmak ve onları sevgiyle kucaklamak. 13. Dertlerden kaçma sanatının gelişip de nereye kaçacağını bilme sanatının gelişememesi. Bu, azmin her türlü engelin üstesinden gelişini anlatan sıradan bir başarı hikayesi değil. Bu hikaye, yoksulluktan gelip şöhreti yakalayan biri kız, biri erkek, iki kardeşin hikayesi. Şöhrete göz dikmiş olduklarından değil, onlara katlanılmaz gelen şeyden kaçmanın başka yolunu göremedikleri ve ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, kendilerini gene katlanılmaz bir yerde bulmaktan kurtulamadıkları için. Büyüdükleri mahalleyi cehennem olarak, Tanrı'nın gazabı olarak hatırlıyorlar. ağız dalaşları, kavgalar ve alkollü sevişmelerden ibaret büyük bir gürültü patırtı, bir de alkol ve seksin o hiç gitmeyen kokusu. Babaları fabrika işçisiymiş. Akşam okuluna giderek önce kitapçılık, sonra da bir çocuk yuvasında müdürlük yaparak kendinden kaçmayı denemişse de bir ev satın almaya kalkınca şansını kaybetmiş. Çünkü bu alışveriş için altına girdiği ipotek borcu onu hiç olmadığı kadar yoksul düşürmüş. Gerard Cole babasına bakarak 10 yaşındayken büyüdüğünde asla parasız kalmamaya yemin etmiş. Ama büyümeyi de beklememiş. Herhangi bir mezuniyet belgesine kavuşamadan okulu bırakmış ve civardaki mezbahaya giderek kesilmek üzere bekleyen atları satın almış. Bunların bir kısmı tek suçları yeterince birincilik alamamak olan saf kanatlarmış. Gerard kendisi gibi ata binmeye içi gittiği halde sosyal zümre itibariyle atçılar grubuna dahil olmadıklarını hisseden pek çok insan bulunduğunu sezerek bir fakirler maneji açmış. Neticede atların sayısını 17'ye kadar çıkarmış. Bu onun ilk kaçışı olmuş. Yoksulluktan kaçışı. Sonra düşünmüş ki zekasını kullanmasına pek az olanak veren bu hayattan da kaçması gerekiyor. New York Times'ta Fransız eleman çalıştırıldığı hiç görülmemişmiş. Buna rağmen Gerard gazetenin Paris sorumlusunu kendisini ofis boyu olarak işe alması için ikna etmiş. Sonunda gazeteci ve radyo televizyon yayıncısı, arkasından da başarılı bir halkla ilişkiler uzmanı olup çıkmış. Ama diyor, servetin birer çıkmaz olduğunu anladım. Bu bir çıkmaz sokak. Parasızlık berbat bir şey. İyi giyinmek ve iyi şeyler yemek tabii ki güzel. Ama para için hayatımın tek bir gününü bile vermezdim. Böylece paranın dünyasından iktidarın dünyasına kaçmış. Gerard, ara seçimlerden yeni çıkan François Mitterrand'ın günün birinde ülkenin en güçlü adamı olacağına karar vermiş. Böylece Mitterrand'ın halkla ilişkiler uzmanlığını yapmaya başlamış. Onun imaj tasarımcılığını üstlenerek 350 metrekarelik lüks apartman dairesinin yerine 40 metrekarelik bir daire, Jaguar'ın yerine de küçük bir araba aldırmış. Mitterrand'ın üst üste cumhurbaşkanı seçilmesinde çok önemli bir rol oynamış. Onu zafere götüren becerilerinin ruhunun ta derinliklerinde kendisini hala bir halk çocuğu olarak hissetmesinden kaynaklandığına inanıyor. Hiçbir zaman seçkin tabakaya ait olmamış ve bunu istememişti. Çünkü bu insanlara acıyormuş. Şişirilmiş benlik duyguları yüzünden ve seçmen kitlesiyle iletişimsizliklerinin farkına varamadıkları, kimsenin artık onları dinlemediğini göremedikleri için iktidar sahiplerinin sosyal hayatı ona cazip gelmiyormuş. Böylece bir kez daha kaçmış. Bu sefer ülkenin kaçış endüstrisinin başına geçmek üzere. Gerard, ulusal kumar şirketi François de Yoxe genel müdür olmuş. Amacı sıradan yaşamlarından kaçmak için şansın yüzlerine gülmesini ummaktan başka çözüm göremeyen milyarlarca insana hizmet ederek burayı dünyanın en büyük kaçış fabrikası haline getirmek. Şirket daha şimdiden 20 ülkeye yayılmış. Çin'den Kazakistan'a, Almanya'dan Senegal'e kadar. Bu arada kız kardeşi Michel Blondel ünlü bir heykeltıraş olmuş. İki kardeşin hayatta çok ayrı yollar seçmiş oldukları düşünülebilir. Ama Michel de hayatını kaçış sanatını araştırmaya adamış durumda. Yalnız daha inceden inceye yapıyor bu işi. Özellikle de bir kadında kaçma ihtiyacı doğuran şeylerin neler olduğunu keşfe çalışıyor. Michel 17 yaşında evden kaçmış, 19'unda anne olmuş. Oğlu onu çok mutlu etmiş ama aralarındaki yakın dostluğun bugün de sürmesine rağmen Milano'da bir modacı olarak kendi hayatını kurmak üzere o da 18'inde evden ayrılmış. Zaten gitse de bir kalsa da birmiş. Bir çocuk sizi üzerinize dikilen o bakışlardan koruyamazmış ki. Bir bakıştan daha zalimce bir şey olamaz diyor Michel. Ona göre hava sadece alkol ve seks kokusuyla değil insanın güvenini delik deşik eden iyileşmesi zor yaralar bırakan bakışlarla dolu. Michel Blondel çocukken kendini çirkin bulurmuş. Saçlarını oğlan çocukları gibi kısacık keser, pantolon giyermiş. Sonra eşcinsel bir adama aşık olup herkesin ona oğlan muamelesi yaptığı bir çevreye girmiş. Ona duydukları arzu hoşuna gidiyormuş ve taciz edilmekten korkması gerekmiyormuş. En iyi erkek arkadaşları hala eşcinseller. Buna rağmen onların kendisini tam olarak anlamadığını düşünüyor. Onun ruhunu okumayı bir tek kadınlar başarabilmiş. Michel sanatında insanların nasıl göründüklerini değil, bakışlara hedef olmanın insanda ne gibi duygulara yol açtığını konu alıyor. Dış dünyadan gelen bakışların onda en çok nefret uyandıran yanı, onu hiç vakit kaybetmeden bir kutuya kapatmaları. Bir kadınım, alın size bir kutu. Anneyim, alın size bir kutu daha. Michel baş kaldırmış. Hayır demiş, ben görünmezim. Bana bakarak gerçekte nasıl biri olduğumu göremezsiniz. Yaptığı ilk resimlerde sadece beyaz varmış. Beyazın ayrı tonları aslında bütün renkleri içeriyormuş bu resimler. Ama görünmeyen renklermiş bunlar. Resimler kendisinin resimleriymiş. Bu yöntemle kendini başarıyla gizlediğini düşünüyormuş. Ama sonra bunların onu bütün çıplaklığıyla açık ettiğine ve kendini böyle ortaya koymanın anlamı olmadığına karar vermiş. İnsanların onlara kendisi hakkında söylediklerine inanmalarından daha sinir bozucu bir şey olamazmış. Bu sefer de kendi yaptığı bir kutuya tıkılmak demekmiş bu. Böylece kristaller, heykeller yapmaya başlamış. Mükemmel bir görünmezlikte anlaşılmaz olmalarına karşılık binbir ipucuyla kaynaşan, her zaman değişen, üzerlerine düşen ışığın ve bakışların ortaya çıkardığı renklerde kristal heykeller. Kullandığı kristali Bakara'da özel olarak hazırlatıyor, yeni yöntemlerle elde edilen bambaşka bir kristal onunki. O güne kadar yaptıklarının en berrağını yapmaları için teknisyenleri sıkıştırmak, ortaya nasıl bir şeyin çıkacağını bilememek, doğumunu görmek için fabrikada gecelemek, sonra kristal kütleyi kırarak parçalara ayırmak ve bunları imadar biçimlere sokmak. Michel, insanları oldukları gibi görünmeye ama yine de anlaşılmaz kalmaya götüren süreci adım adım yeniden yaratıyor. Hayatın darbeleriyle parçalanan her kristal farklılaşıyor. Bu her zaman teşhis edilebilir olmanızı, hep aynı kutuda tutsak kalmanızı isteyenlere karşı umudun zaferi demek. İnsanlar onu en çok yarattığı fıskiyelerle tanıyorlar. Saydam ama elle tutulmaz, her zaman avucunuzdan kaçan suyla yaptığı sihirbazlıklarla. Paris'teki Doğu Garı'nı kullanan her tren yolcusu bahçesindeki fıskiyenin önünden geçiyor. Michel durup ona bakmalarından hoşlanıyor. Bazen de bahçeye çıkıp ona bakanları seyrediyor. Fıskiyeyi kullanılmasını istediği gibi kullanan ilk erkek polaroid makinalı bir fotoğrafçı olmuş. Tanımadığı bir kıza fıskiyenin altında resmini çekmeyi teklif etmiş. Çok geçmeden adam kıza sarılmakta ve birlikte uzaklaşmaktaymışlar. Michel de bunu arzuluyor. Yaptıkları insanları sadece birbirlerine bakmaya değil, yakınlaşmaya ve konuşmaya, su gibi birbirleriyle karışmaya, birbirlerini sevmeye yönelsin istiyor. Öte yandan fotoğrafçının o günden beri mutlu mesut yaşadığı çok şüpheli. Erkeklerin kadınların mülkiyetlerini almaya kalkmadan sevmeleri çok mu zor? Michel'in fıskiyeleri bu şarkıyı söylüyor. Gösterişli elbiseler giyemeyen yoksul bir çocuk olarak bir zengin okulunu devam ettiği günlerde farklı olduğu için kendisini engellenmiş hissetmeyi reddetmiş ve bağımsızlığına sahip çıkmış. Fakat tanıdığı erkeklerin çoğu hayal kırıklıklarına tutsak düşmüş adamlarmış. Arzulanır olduklarını kendilerine kanıtlamak için durmaksızın didinen ama bu konuda kendilerine hiçbir zaman uzun süre ikna edemeyen, bu uğurda şiddete, tahakküme ya da aşağılanmaya başvuran, aslında her zaman ondan çok kendileriyle ilgilenmiş olan adamlar. Michel'e onu anlamanın mümkün olmadığını söylemişler. Bir Breton menhiri kadar, sırrını kimsenin çözemediği bu esrarengiz megalitik anıt kadar anlaşılmaz olmakla suçlamışlar onu. Kendini çok dolaysız yollarla ortaya koymaktan hoşlanmadığı doğru. Sevgilisine kim olduğunu kendisi söyleyemez. Bunu keşfetmek onun işi. Aşkın anlamı bu işte. Bir başkasını keşfetmek. Sevgilisinin onun yaratıcı bir sanatçı olduğunu keşfetmesini ve içinde bir kadının yanı sıra bir de erkek taşıdığı için korkuya kapılmamasını istiyor. Sevildiği zaman tamamen eriyor gerçi. İnsanı utançtan tamamen arındıran bu durumu çok da tatmin edici buluyor. Ta ki sadece bir arzu nesnesi olarak algılandığını, başka kimseye benzemeyen bir kişi olarak görülmediğini fark edene kadar. Bir kategoriye yerleştirilmek, tabuta konmak gibi bir şey. Bir heykeltıraş olarak görülmesi bile sınıflandırılması anlamına geliyor. Michel kaçabilmek için kitap yazmış, bir de film çekmiş ama bir kutudan diğerine sıçrayıp duran insanlardan kimse hoşlanmıyor. Hiçbir sevgili hayatında 6 yıldan daha uzun kalmamış. Erkekler ya bağımlılık talep ediyor ya da kendileri bağımlı oluyorlar. Kendimi bir kalıp sabun gibi görüyorum diyor. Fıskiyelerinde fokurdayan kaparcıklar kendisi gibi kadınlar, ele geçirilmesi mümkün olmayan. Bazen insanların birbirini anlamasının imkansız olduğu hissine kapılıyor. Belki de insanlar sisli bir denizde sürüklenen birer gemiden başka bir şey değiller. Ara sıra uzaklarda birbirlerinin ışıklarını görüyorlar ve yan yana geçip giderken kısacık bir süreyle selamlaşıyorlar. Fakat Michel yalnızlığı katlanılmaz buluyor ve yalnızlıktan kaçma gayretine hiç ara vermiyor. Karşı koyma gücüyle onu bunaltan her şeyi tersine çeviriyor. Vücudunun yeterince güzel olmayışının, bozulmakta oluşunun yol açtığı acıdan kaçmak için bunu kabulleniyor ve hazza dönüştürüyor. En azından dürüstlüğün ve keşfetmenin hazzına. Her sanatçının ister istemez yaşadığı anlık megalomani krizleri sırasında bu duyguyu cömertliğe dönüştürmeye çalışıyor. Kendini yalnız hissettiğinde bunun en azından kendisini yeni insanlara daha açık kıldığını düşünüyor. İnsanlar onu anlayamadıklarında kışkırtıcı ve saldırgan oluyor. Böylece en azından suratlarında o boş bakışla karşılık vermeyecekler. Yapıtlarını hiç fark etmemelerindense onlardan nefret etmelerini tercih ediyor. Bu yüzden heykellerini fabrikalarda yapmaktan hoşlanıyor. Modern sanata bir anlam verme şansları hiç olmamış fabrika işçileri arasında. Mesela bir keresinde bir çömlekten arta kalan malzemeyi kullanmış, sıcak kili makineden çıktığı gibi kapmış ve cinsel organ biçimleri çıkarmış ortaya. İşçiler önce dehşete kapılmışlar. İki kollu, iki bacaklı küçük biblolar yapmasını bekliyorlarmış ondan. Sonra yavaş yavaş hayatın topraktan nasıl doğduğunu göstermeye çalıştığını anlamışlar. Sorular sormaya başlamışlar. Sonunda kadın işçilerden biri hayata artık başka bir gözle bakacağını söylemiş. Kiliselerin iç düzenlemesini yenilemek üzere görevlendirildiğinde Katolikleri erotizmle barıştırmak, cinselliğin aşktaki yerini kutsamak üzere bir denemeye girişerek sıvı semenden yapılma kristal figürler kullanmış. Bugün onun da New York'ta bir stüdyosu var. Senenin bir bölümünü burada geçiriyor. Yontarak, sergiler açarak, kışkırtarak ve yapıtlarını etiketlemeye kalkışan herkese direnerek. Fransa'nın pek çok büyük sanatçısı 19. yüzyıldan beri Amerika'da isim yapmayı daha kolay bulmuştur. Fakat Michel Blondel bir Fransız kadın sanatçıyla Leger'in öğrencisi Le Corbusier'in arkadaşı olmuş ve bir dönem Isadore Duncan'ın evinde yaşamış olan Louis Bourgeois'la arasında özel bir yakınlık olduğunu düşünüyor. Bourgeois 1938'de Amerika'ya göç etmiş ve burada kutulara, evlere ya da toplumsal konumlara hapsedilmiş, daima kaçmaya çalışan kadınlara ilişkin tematik saplantısını daha özgürce ifade etme olanağı bulmuştu. Erkek kardeşine bakılırsa Michel Blondel Amerika'ya en az bir 10 yıl daha erken gitmeliydi. Tanınmış bir sanat taciri ona şöyle demişti. Seni cadı diye yakmazlarsa yapıtlarınla dev bir sergi açacağım. Ne yazık ki sanatçılar, gangsterler ve katiller kadar ilgi çekebilmek için genellikle önce yakılmayı beklemek zorundadır. Motosikletiyle Paris'te gezinip sokaklardaki köpek pisliklerini temizleyen adamlardan biri işinden zevk aldığını söylemiş ona. Çünkü ona sağladığı bağımsızlığı seviyor ve köpeklerden nefret ediyormuş. Michel kendi sorunları için bu kadar basit bir çözüm bulamamış. Ama atölyesinde çalışırken katlanılmaz insani zaaflardan geçici olarak kaçmayı başardığını düşünüyor. Atölyede erkek kardeşinin yaptığı gibi şansla oynuyor. Denemelerinin nasıl bir sonuç vereceğini veya parçaladığı bir kristalin neye benzeyeceğini asla bilemeden. En büyük tesellisi kendi tekrarlamadığını, ileriye doğru hareket ettiğini bilmek. Bütün insanlar köken itibariyle birer kaçışçıdır. Hepsi de Afrika ve Asya'dan göç etmiş atalarının soyundandır. Bütün dinler hayatın sefaletinden kaçmayı, sızlayan bedenlerden ruhun güvenli sığınağına çekilmeyi amaçlamıştır. Dinler ne zaman fazla görenekselleşmeye ve yüzeyselleşmeye yüz tuttuysa, mistisizme ve kökten dinciliğe kaçış başladı, gerçeklerden uzağa doğru. Endüstri toplumunun çıkış noktası yoksulluktan kaçış olmuştu. Günümüzde ise bu, çalışma hayatından boş zamana, hobilere ve spora doğru bir kaçışa dönüştü. Gel gelelim, kendini boş zamana vakfetmiş bir uygarlık bile düşmanlar içerir. Bu yüzden kaçış sanatı daha da inceltildi. Endişelerin fazla ciddiye alınmasını önlemek üzere kayıtsızlığa, mizaha ve alaycılığa itibar edildi. Evlilikten boşanmaya ve sonra aynı yoldan geriye uzanan kaçış rotası durmadan yeni şeritlerin eklendiği bir otoyoldur. İnsanların daha büyük bir bölümü düşmanlarıyla savaşmak yerine onlardan kaçmayı tercih etmiştir.